Ayrım 14. Türkiye'de gerici akımlar ve Nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek, sayfa 193. Demokrat Parti iktidarda. 14 Mayıs 1950'de Türkiye'deki iktidar değişimi, Türkiye'nin devrim düzeni üzerinde de etkisini göstermiştir. Devrimlerin o güne dek alışılmışın dışındaki ilk yorumu, Adnan Menderes'in başvekil olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuduğu 29 Mayıs 1950 tarihli hükümet programında görülmüştür. Adnan Menderes'in bu yorumu için bakınız Tutanak Dergisi, Devre 9, Cilt 1, sayfa 10. Bu yorum devrimleri bir bütün olmaktan çıkarmaktadır. Laiklik ideolojisinin 29 Mayıs 1950 tarihinden sonraki düsturu devrim yok, devrimler var olmuştur. Bu yorum siyasi kudreti elinde bulunduran gruplara bazı devrimleri ilga etmek yetkisini ve tehlikesini vermiştir. Bakınız Tuna'ya İslamcılık Cereyanı sayfa 224. Menderes, devrimleri millete mal olmuş ve olmamış şeklindeki bir ayrımı bu nutkunda ortaya atmış ve devrimleri parçalayıcı yorum tarzı bu andan itibarendir ki gerici İslamcı çevrelerin baş tacı olmuştur. Bu devrenin İslamcı cereyanı incelenirken daima laiklik meselesiyle karşılaşılmaktadır. Laiklik, 1923'ten sonra devletin temel nizamlarının hepsinin ideolojik karakterini teşkil ettiği ve bu temele uygun müesseseler kurulduğu için en çok saldırılan yapı da bu olmuştur. Laikliği, İslam'ın siyaset kurallarına aykırı bulan İslamcılar, İslami esasları savunurken tabi olarak laik düzene de saldırı çarelerini aramışlar, bu düzeni şeriata aykırılık ile damgalamışlardır. 1950 yılından sonra bu konudaki neşriyat gayet geniş bir ölçüye varmıştır. Misal olarak birkaçını gösterebiliriz. Saidi Nursi, Münazarat, sayfa 17, 21, 40, 57, 68, 74. Saidi Nursi, Risale-i Nur Sönmez, sayfa 21, 22, 43. Bu kitapta Cumhuriyet devrinin bir devri irtidat olduğu belirtilmektedir. Saidi Nursi, Divan-ı Harbi Örfi, 1957, sayfa 40. Mehmet Kayalar, Nurdan Kıvılcımlar, 1958, sayfa 13-28-40. Saidi Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 1958, sayfa 80-83. Bekir Berk, Ankara Davası Müdafası, sayfa 17-29. Cevat Rıfat, Tarih Boyunca İslam Hakimiyeti ve Uğradığı Suikastler, 1960, sayfa 181-193-211. Nihat Dalay, Hak Ettiği Cevap, Hür Adam, 1959, No 355. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Özellikle Nurculuk cereyanı, Türk devletini şer'i esaslara uygun bir duruma getirmek için geniş propaganda yapmıştır. 1945 ila 1950 yılları arasında görülen siyasi alanda gericiliğe yüz verme politikası, 1950'den sonra daha da artmıştır. Arapça ezan yasağının kaldırılışı, Demokrat Parti tarafında bir İslamcı grubun birleşmesi, gruplanması sonucunu doğurmuştur. İktidar, etrafındaki gericilerin desteğini kendisi için yararlı görmüş ve iktidarı boyunca bu grubu tutmaktan çekinmemiştir. Bu sonucu iki sebebe bağlamak mümkündür. Birincisi, Demokrat Parti kısa zamanda icraatı ve tutumu ile aydın kütlenin desteğini kaybetmiştir. Özellikle memur ve şehirli sınıf Demokrat Parti'ye inanmamış ve desteklemekten çekinmiştir. Bu tutum Demokrat Parti'yi gerici çevrelerin kucağına itmiştir. İktidarı elinde bulundurabilmek çabası içinde Demokrat Parti toplumdaki kuvvetli din hissini kullanmıştır. CHP'nin devrimci ve toplum düzenini değiştiren sert tutumundan yakınan çevreler, sırf Demokrat Parti'nin daha dinci görüşüne kapılarak bu partiyi tutmuşlardır. İkinci bir sebebi, gericiler kendileri yaratmışlardır. Bu çevreler, CHP iktidarını dine karşı olmak, devrim perdesi altında İslamiyet'i öldürmekle suçlandırırken, 1950 ila 1960 devresi, CHP iktidarının gerici çevrelerce dini tutumu itibariyle sert tenkitlere uğradığı devredir. CHP'nin 27 yıllık iktidarının muhasebesi yapılmış ve 1946'ya kadar saklanan düşünceler bu devirde ortaya atılmıştır. Dini tutumu sebebiyle CHP'nin saldırılara uğrayışı, Demokrat Parti'nin de işine gelmiş, devrimlerin tehlikeye girmesi pahasına CHP'nin dini tutumu sebebiyle saldırılara uğrayışına ses çıkarmamıştır. CHP'nin dini tutumu çeşitli çevrelerce değişik gerekçe ve görüşlerle tenkit olunmuştur. Bütün bu görüşler sadece memleketin maneviyata ve dine daha çok ihtiyacı olduğu noktasında toplanmıştır. En yaygın olan tenkit, laikliğin Türkiye'de dinsizlik şeklinde anlaşıldığı tenkididir. CHP, yıllarca memleketi dinsizliğe doğru itmiş, nesiller arasındaki manevi bağı koparmıştır. Bakınız, Tanrı Över, Türkiye'de din meselesi. Selamet, 1949, No. 30. Eşref Edip, Hakiki Laiklik. Sebilür Reşat, 1950, No. 84. Başgil, Din ve Laiklik, 1955, İstanbul, Muhtelif Sayfeler. Başgil, Türkiye'de laiklik bir nizamın mevcut olmayıp devlete bağlı din sisteminin mevcut olduğunu ileri sürmekte ve devrimleri koruyucu ceza hükümlerinin muhafazasında artık zaruret kalmadığını belirtmektedir. Bu İslamcı yazar 27 Mayıs 1960'tan sonra görüşlerini daha ileri götürecek, devrimcileri zübbelikle itham ederek gelenekçilerin, maneviyatçıların memlekette hakim olmasını isteyecektir. Bakınız, İlmin Işığında Günün Meseleleri, İstanbul 1960, Millete Hitap Etmeyiniz, Sebilür Reşat, No. 144, Sayfa 52. 163. madde can çekişiyor, Sebilür Reşat, No. 121. Aleviler ve Halk Partisi, Sebilür Reşat, No. 107. Eşref Edip, siz mi dine hasım değilsiniz, Sebilür Reşat, No. 103. Bu örneklerin dışında bütün Nurcu Neşriyat ile Hür Adam, Serden Geçti ve Fetih koleksiyonları devrimlere, CHP'ye ve laikliğe karşı gayri ilmi, cahilane ve gerici saldırılarla doludur. 10 senelik bu gazete koleksiyonları devrimlere karşı bir küfür ve saldırı literatürü teşkil etmektedir. Demokrat Parti, İslamiyet'i kurtaran parti olarak isimlendirilmiştir. Bütün gerici yayın bu fikri telkin etmektedir. Bilhassa Hür Adam isimli gazete bu fikri geniş surette işlemiştir. 1950 ila 1960 yılları arasındaki bu gazete koleksiyonu bütün bu fikir ile doludur. Ayrıca bakınız Eşref Edip, İnkılap Zorbalığı Karşısında, Sebilür Reşat, No. 97. İnkılap Yobazlığı Azgınlaştı, Sebilür Reşat, No. 136. Menderes'in Nutku, Sebilür Reşat, No. 141-142. Ne yazık ki bir profesör dahi bu görüşü ve gidişi desteklemiştir. Bakınız, Başgil, irtica yoktur efendiler. Sebilür Reşat, No. 95. Bu konuda Nurcu yayınlara da bakılabilir. Bu tanıtım, Demokrat Parti iktidarının da işine gelmiş ve kanıyı yanıltıcı davranışta bulunmamıştır. Gerici çevreler, Demokrat Parti iktidarını dini koruyan parti olarak isimlendirirken, onu bu yolda bağlayıcı tehditlerden de çekinmemiştir. Demokrat Parti'nin ancak bu yolda başarı kazanacağı, aksi halde onun da İslam toplum tarafından düşürüleceği korkusu devamlı olarak işlenmiş. Eşref Edip, Demokratlara Kurulan Pusu, Sebilür Reşat, No. 93, Menderes İki Ateş Arasında, Sebilür Reşat, No. 136. Bilhassa Fetih Dergisi'nin 20 Ekim 1958 tarihli sayısında Nur imzalı yazıda, Demokrat Parti'nin dini tuttuğu müddetçe halkın desteğine sahip olacağı, aksi halde prestijinden kaybedeceği fikri ileri sürülmekte, parti iktidarı açıkça tehdit olunmaktadır. Ve Demokrat Parti dahi buna inandırılmıştır. Bu etkiler sonucu Demokrat Parti çeşitli davranışları ile İslamcı cepheye temayül etmiştir. İslamcı gelenekçi cepheye inanç veren ilk hareket, Arapça ezanı serbest bırakan Türk Ceza Kanunu 526. maddesinde yapılan tadilattır. Bu hareket, İslamcılar tarafından büyük bir coşkunlukla karşılanmış, hükümetin programı ve ezan meselesi, Sebilür Reşat 1950 No. 80, Raif Ogan, Ezan-ı Muhammedi, Sebilür Reşat 1950 No. 81, ve Demokrat Parti'ye karşı olan inancı kuvvetlendirmiştir. Adnan Menderes, daha sonraki tutumu ile de sağ cereyan tehlikesini reddetmiş. Bakınız, Tutanak Dergisi, Devre 9, 1952, Cilt 10, Sayfa 136. Çeşitli konuşmaları ile CHP'nin dini tutumunu tenkit edenler, kafilesine karışmış ve memlekette laikliğin sert tatbikinin zararlı sonuçlar doğurduğu kanısını ileri sürmüştür. Özellikle 1946 yılından sonra Türkiye'de laikliğe karşıt görüşler ortaya atılmaya, yeni yeni tezler işlenmeye başlanmıştır. Türkiye'nin laik devlet düzeni gelenekçi bir görüşle tenkit edilmektedir. Türk laik devlet düzenini tenkit eden görüşler ortaya laikliği benimsedikleri iddiasıyla çıkmışlardır. Bu çevre kendisini laik bir sistemin taraftarı olarak göstermekte ve fakat Türkiye'deki uygulanış şeklini dine ve klasik laiklik anlayışına aykırı bulmaktadır. Laik devlet ideolojisinin benimsenmesiyle ortaya çıkan toplumdaki gelişimler, gelenekçi bir görüşle yorumlanmakta, değerlendirilmektedir. Gelişimi toplumda yerleştirmek için alınan zorlayıcı tedbirler tenkit konusu edilmektedir. Devrimci gelişimin özünü teşkil eden ve dini ilgilendiren değişimler de tenkit konusu olmaktadır. Devlete bağlı din. Özellikle Ali Fuat Başgil tarafından savunulan fikir, Türkiye'de din konusunda uygulanan rejimin laik devlet rejimi olmadığıdır. Başgil, Türkiye'deki rejimin adını da koymuştur. Devlete bağlı din sistemi. Başgil, Din ve Laiklik, İstanbul 1955, ayrıca bakınız, İlmin Işığında Günün Meseleleri, İstanbul 1960. Laiklik, din ile devletin özgür organizasyonu anlamına gelmektedir. Devletin ve dinin karşılıklı olarak birbirine karışacak müşterek konuları yoktur. Devlet cismani, mabet, ruhani aleme hakim olacaktır. Bu anlamda 2. Mahmut'tan itibaren çıkan gerçek laiklik akımı, Cumhuriyet'ten sonra geriye dönmüş ve devlete bağlı din sistemi haline gelmiştir. Başgil gibi düşünenler, Türkiye'de gerçekte bir laik sistemin mer'i olmadığını yıllar yılı savunmuşlardır. Amerika'da, Fransa'da laiklik devlet ile dinin mutlak ayrılığı ve serbestisi şeklinde anlaşılmaktadır. Bizde ise devlet dini yönetici bir rol oynamış ve gaye edindiği dinsizliğe varabilmek için laikliği perde olarak kullanmıştır. Bu konuda örnek olarak bakınız Tanrı Över, Türkiye'de Din Meselesi, Selamet 12 Aralık 1947 No 30. Eşref Edip, onlar için hidayet kapıları kapalıdır. Sebilur Reşat, Haziran 1948 No 3 sayfa 34. Eşref Edip, Hakiki Laiklik. Sebilur Reşat, No 84 1950. Türkiye'de laiklik devletin dine tahakkümü şeklinde ortaya çıkmıştır. Eşref Edip, laiklik dine tahakküm değildir. Sebilur Reşat, No 36, İnkılap Yobazlığı 7. Türkiye'de de, Batı'da da olduğu gibi, devlet ile din münasebetlerini düzenlemek, laik düzeni gerçekten memlekete getirmek, bunun için de dinin müstakil ve serbest hürriyetini kabul etmek şarttır. Devletin dini serbest bırakarak moral değerlere yer vermesi gerekmektedir. Halbuki şimdi tatbik edilen laiklik sebebiyle Türk milletinin Müslümanlığı kabul edilmemektedir. Halk Partisi'nin din siyaseti, Selamet 31 Kasım 1947, No 27. Laik devletler, dinin toplumsal değerini anlamakta, ona önem vermektedirler. Dinin toplum içindeki fonksiyonunu serbestçe görebilmesi, devletin dine tahakküm etmesi, onun teşkilatlanabilmesine imkan sağlamakla mümkün olabilecektir. Hikmet Tanyu, Amerika'da Din ve Dini Eğitim, Türk Yurdu, Aralık 1959, No 9. Mustafa Kentli, Din ve Devlet. Sebilur Reşat, No 38. Ömer Cemil, Hakiki Laiklik Nedir? Sebilur Reşat, No 44. Eşref Edip, Hakiki Laiklik. Sebilur Reşat, No 84. Eşref Edip, Laik Devlet. Sebilur Reşat, No 33. Gerçek laiklik budur. Devrim yobazları tarafından irtica yaygarasıyla isimlendirilen hareketler, gerçekte laik sistemi arayan davranışlardır. Memlekette irtica denilen şey yoktur. İrtica, irticayı iddia edenlerin yaptığı hareketlerdir. Toplum, 27 senelik bir dinsizlik devresinin sonucunda mahrum kaldığı dini duygularını tatmin yolunu aramaktadır. Müslüman Türk milleti, Müslümanlığını aramaktadır. Ona kavuşmak ihtiyacı içindedir. Başgil, irtica yok efendiler. Sebilur Reşat, No 95. Başgil, irtica yaygarası. Savaş 16-3-1951. İnkılap zorbalığı karşısında. Sebilur Reşat, No 97. İnkılap yobazlığı azgınlaştı. Sebilur Reşat, No 136. Eşref Edip, din her şeyden üstündür. Sebilur Reşat, No 46. Nurettin Topçu, İnkılap, İrtica, Komünizme Karşı Mücadele, 1951, No 17. Bu ise irtica değildir, bir ızdırabın ifadesidir. Bu görüş, gerçekte laikliği benimsememektedir. Dinin mutlak bağımsızlığını istemekle, dini istismarlara imkan veren bir sistem teklif etmektedir. Laiklik müessesesinin her memlekette, o memleketin toplumsal şartlarına göre değişik bir bünye kazandığı gerçeğini görmeden, klasik ve tek tip bir laiklik anlayışına sarılmaktadırlar. İslamiyet'in kendi bünyesinin doğurduğu şartlar, Türkiye'de batıya oranla değişik bir laiklik görüşünün yerleşmesine sebep olmuştur. Türkiye'de laiklik devletin dinin vesayetinden kurtarılması amacıyla kabul edilmiştir ve bu amacın icap ettirdiği müesseseler teşekkül etmiştir. Dinin kontrolsüz ve devletçe düzenlenmeden teşkilatlanmasına göz yummak, dinin yıllar yılı benimsenmiş şeriat yaygaralarıyla yeniden ortaya çıkmasına, toplumun gelişimine karşı çıkmasına sebep olacaktır. 1950 ile 1960 yılları arasında dini suistimallere göz yummanın doğurduğu sonuçlar bu gerçeğin en canlı delilidir. Laiklik mi, dinsizlik mi? Türkiye'de gerçekleşen laik sistemin klasik laiklik düşüncesine uymadığını kabul eden gelenekçiler, bu düşüncelerinin tabii sonucu olarak Türkiye'deki sistemi dinsizliği gerçekleştirmek için kabul edilmiş bir sistem olarak kabul etmişlerdir. Değişik devrimler ve devletin gericiliği önlemek bakımından kabul ettiği tedbirler, Müslümanların din hürriyetlerine karşı yapılmış, tecavüz, dinsizliği memlekete getirmek için başvurulmuş çareler olarak yorumlanmıştır. Bu davranışların tatbikatçısı olan CHP iktidarı, bir devrin biriktirdiği bütün yıldırımları üzerine çekmiştir. Laiklik perdesi altında camiler kapatılmış, depo yapılmış, genç kuşaklar babalarının cenaze namazlarını kılamaz hale getirilmiştir. Memlekette bir ahlak buhranı yaratılmıştır. Osman Yüksel, bir nesli nasıl mahvettiler? Ankara 1958 ve Bu Millet Neden Ağlar? Ankara 1957. Türkiye'deki laikliğin amacı dini unutturmak olmuştur. Bu şekildeki bir anlayış, devrim yobazlığı ise ölmek üzeredir. Tanrı Över, Türkiye'de Din Meselesi. Selamet, 5 Aralık 1947, No 29. Laiklik gerçek anlamında din ve vicdan hürriyetini ifade etmektedir. CHP ise laikliği dinden tamamıyla elini çekmek, dini konularla hiç meşgul olmamak şeklinde anlamıştır. Bu şekildeki bir tatbikat toplumda buhran ve hürriyetsizlik doğurmuştur. Yusuf Ziya Kösemen, laikliğin yanlış tatbikinden doğan manevi ve ahlaki buhran cemiyette ahlaksızlık doğurmuştur. Sebilür Reşat, 1943, No 6. Sebilür Reşat bu durumu dinden ayrılmak şeklinde yorumlamaktadır. Halkın milli ve dini seciyesini korumak devlete ait bir iştir ve devlet bu görevi sarsaklayıp elini çekemez. 20 sene süren komünizm umdeleri. Sebilür Reşat No 17, 1943, sayfa 264. CHP'nin devrimci davranışlarının din hürriyetine ve laikliğe aykırı olduğunu, dinsizliğe giden bir yol takip ettiğini bu çevre ispatlamak çabası içindedir. Devrimci geçinen çevre, Müslüman halkın ibadetine dahi el atmıştır. Kur'an diliyle ibadet, Kur'an yazısıyla yazı yazmak yasak edilmiştir. Laiklik devletin bu gibi konularda bir taraf olması anlamına geldiğine göre bu davranış laikliğe aykırıdır ve dinsizliğe giden bir yolun basamağıdır. İbadetlere kanun müdahale edebilir mi? Sebilür Reşat 1948 No 4. Eşref Edip, davamız İslam'ın izzet ve şerefi davasıdır. Sebilür Reşat 1948 No 5. Artık yeter efendiler. Sebilür Reşat 1948 No 17. Bu şekildeki hareket milletin kalbine sokulmuş bir hançerdir. Artık yeter efendiler. Sebilür Reşat 1948 No 17. Bir anayasa profesörü de gelenekçilerle birlikte bu hareketi memleketin tefekkür hayatına indirilen ağır darbe olarak isimlendirmektedir. Başkil, memleket tefekkür hayatına indirilen ağır darbe. Sebilür Reşat 1948 No 15. Arap harflerinin kaldırılması ile Türk ilim ve din hayatı ruhsuz, köksüz bir hal almıştır. Bunun için eski harflerin öğretilmesi bir zarurettir. Başkil, memleket tefekkür hayatına indirilen ağır darbe. Sebilür Reşat 1948 No 15. Din eğitimi konusu da Türkiye'de dinsizlik yolunda gelişimin bir ifadesidir. Devrim hareketinin en büyük hatası bu konuda olmuştur. Laiklik teraneleriyle devrimci hükümet ilmiye sınıfını küçümsemiş ve din eğitimini engellemiştir. Bu hareketin amacı dinsiz bir nesil yetiştirmektedir. Topluma sadece medeniyeti sefiyeye ait bilgiler verilmiştir. Bu mütevazı sınıfın teşkil ettikleri medreseler yıllar yılı bu memleketin tek kültür kapısı olmuş ve ilmi irfanı temsil etmiştir. Medrese zihniyeti toplumdaki dini düşüncenin gelişebilmesi için şarttır. Ömer Rıza Doğrul, Kurultay'da Din Davası, Selamet, 19 Aralık 1947, No 31. Türk halkı Müslüman olduktan sonra onun dinini öğrenmesi de en tabii bir hakkıdır. Dini eğitim yapmak laikliğin bir icabıdır. Halbuki Türkiye'de laikliğe aykırı bir hareket olarak yorumlanmıştır. Din ve Ahlak Dersleri, Sebilur Reşat 1948 No 5. Yurdun din adamlarına ve din eğitimine ihtiyacı vardır. CHP'nin son yıllarda din derslerini kabul etmesi şeklindeki tatbikat, samimiyetsizliğin bir ifadesidir. Din dersi okutmak bahanesiyle bu iktidar gene de dinsizlik propagandası yapmaktadır. Din işlerini elinde toplayan Diyanet İşleri Reisliği din derslerini de yönetmelidir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu çıkartan Maarif Bakanlığı, Müslüman Türklerin itimadını kaybetmiştir. Din öğretimi ve din müesseseleri hakkında Selamet 27 Şubat 1948 No 41. Gerçek din adamı ancak medreselerden yetişebilecektir. Ömer Rıza Doğrul, Skolastik devri ebediyen kapanmıştır. Selamet 12 Mart 1948 No 43. CHP din eğitimini medrese usulüne göre yapmamak, din eğitimini devlete vermekle laikliğe aykırı bir harekette daha bulunmuş ve dine karşı olduğunu göstermiştir. Eşref Edip, din mektepleri Diyanet İşleri Riyasetine bağlanmalıdır. Sebilur Reşat 1948 No 2. Türkiye bu devrede büyük bir Hristiyanlaşma gayreti içindedir. Batıllaşma adı altında yapılan bu hareket, Türkiye'yi kültür, maneviyat ve ahlakiyat noktasından İslamiyet'ten uzaklaştırmış, Hristiyanlığa bir çöküntüye götürmüştür. Doğu'nun Batı medeniyeti içinde erimesine yol açmıştır. Eşref Edip, İnkılap ve Din, Sebilur Reşat 1948 No 15. Eşref Edip, Garplılaşma hareketlerinde Hristiyanlaşma var mıdır? Sebilur Reşat 1948 No 10. Devrimcilerin Batı'yı alma kalkanı arkasındaki gerçek amaçları dinsiz bir sistemi yerleştirmek, Türk'ün ahlaki ve moral değerlerini yıkmaktır. Din düşmanlığının en parlak delilidir. Hüseyin Saruhan, laik misiniz yoksa din düşmanı mı? Sebilur Reşat 1948 No 2. Gelenekçi cephe, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, bey, paşa, ağa vesaire gibi unvanların kaldırılışını, bir devre için haccın yasak edilişini, Arapça ezan okutturulmayışını, devletin toplumu dinsizliğe sürüklemek için yaptığı zorlamalardan biri olarak kabul etmiştir. Eşref Edip, siz mi dine karşı değildiniz? Sebilur Reşat No 103. Bekir Berk, nurculuk bir irtica hareketi midir? Türk Düşüncesi, Mayıs 1959 No 5. C.R. Atılhan, bütün münevverleri irtica ile mücadeleye davet ediyoruz. Hür Adam, Ocak 1958 No 290. Bu konuda birçok örnek daha vermek mümkündür. Şapka ve kıyafet de bu çevrenin üzerinde durduğu konulardan biridir. Gerçekte şapka veya fes giymenin devrim ile ilgisi yoktur. Fesi yasak etmenin amacı devrimcilik vesaire değil, dine karşı düşmanlık duygularının tezahürüdür. Fakat bu şekilde toplumu dini bir giyimin giyilmemesi hususunda zorlamak da laikliğe aykırıdır. Sait Özdemir, İslam'da Kadının Mevkii, Hür Adam, Ocak 1958 No 290. Necip Kunt, Çarşaf Meselesi. Hür Adam, Eylül 1958 No 322. Demokrasinin Feyizleri. Sebilur Reşat No 87 ve 90. 1950. Kadında tesettürü hararetle savunan biri de Saidi Kürdi'dir. Bu hususta bakınız Lem'alar 1957 Ankara. Sayfa 184 ila 192. 24. Lem'a. Hanımlar Rehberi, İstanbul 1958, sayfa 5 ve mütakip. Bilhassa kadınların örtülmesi İslami bir kaidedir. Kadınların örtülmesine, çarşafa karşı açılmış mücadele, Türk kadınının haysiyetine karşı yöneltilmiş bir harekettir. İslam'ın şeref ve haysiyetine tecavüzdür. Devrimlerin daha ileri götürülerek, dinde reform yapılmasını istemek ise doğrudan doğruya kötü bir kastın ifadesidir. İslam dini hiçbir zaman deforme olmamıştır ki reforma ihtiyacı olsun. Reform sözünü ortaya atanlar, komünistler, siyonistler ve masonlardır ve Türk toplumunu dininden, maneviyatından mahrum etmek amacına yönelmiştir. Ali Fuat Başgil, Nurettin Topçu, İsmail Hami Danışment, Eşref Edip, Raif Ogan, Türk düşüncesinin bir anketine verdikleri cevapta İslam dininde reform olamayacağını savunmuşlardır. Bu gelenekçilerin fikirleri daha sonra Eşref Edip tarafından toplanarak Dinde Reformcular ismiyle neşredilmiştir. Bu anket için bakınız Türk Düşüncesi 1959 No 1 ila 3. Dinde reformu kabul etmeyen gelenekçiler, Bunun tabii sonucu olarak Kur'an'ın ve ezanın Türkçe okutulmasına şiddetle karşı koymaktadırlar. Dinen ve teknik bakımdan Kur'an'ın Türkçe okunması mümkün değildir. Ömer Nasuhi Bilmen, Basri Çantay, Fuat Başgil, Hami Danışment, Şeref Güzel Yazıcı vesaire bu konudaki fikirlerini Türkçe Kur'an Okunamaz isimli bir risalede toplamışlardır. Hazırlayan Mümin Çevik, İstanbul 1958. Devrim hareketlerini ve ilericilerin görüşlerini bu şekilde yeren gelenekçi çevre, 27 senelik iktidar için hükmünü kesin olarak vermiştir. Milletin imanına hücum edenler. 27 seneden beri milletimizin imanına hücum edenler artık hortlamayacaklardır. Fetih, Haziran 1958, No 37. Memlekette sadece Müslümanlara karşı harekete geçilmiş, Hristiyanlara tanınan dini haklar Müslümanlara tanınmamış, din ve vicdan hürriyeti çiğnenmiştir. İkiyüzlü laiklik, Sebilur Reşat 1952, No 125. Bir din düşmanlığı terörü yaratılmıştır. CHP'nin altı oku, Fetih, Haziran 1958, No 37. Topluma ekilen Allahsızlık, ahlaksızlık tohumları, milli ahlakı mahvetmiş, aile hukukunu kökünden yıkmış, Necip Türk milletini 100 sene geriye götürmüştür. Bunları yapanların Türk milletinin karşısına çıkacak yüzü var mıdır? Ektiğiniz Allahsızlık, ahlaksızlık tohumları. Hür Adam, Mayıs 1952, No 173. Devrimler dinsizliğe giden yolu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Laiklik ideolojisi dinsizlik şeklinde bir anlam kazanmıştır. Gerçekte ise laik sistemde dahi din her şeyden üstündür. Eşref Edip, din her şeyden üstündür. Sebilur Reşat, No 46. Gelenekçiler Türkiye'deki devrimci düzeni din hürriyetine ve laikliğe aykırı görerek dinsizlikle isimlendirirken kendilerinin laikliğe bağlı olduklarını da ifade eden geri kalmamaktadırlar. Buna karşılık gelenekçilerden nurcular hangi anlamda olursa olsun laikliği dinsizlikle bir tutmaktadırlar. Devletin İslami esaslara göre yönetilmesine taraftardırlar. Bütün gelenekçileri birleştikleri bir nokta vardır. Bu da CHP'nin devrim perdesi altında dinsizliği memlekete getirmek amacıyla çalışması ve Demokrat Parti iktidarının bu gidişe son verdiği fikridir. Demokrat Parti ezanı Arapça okutmakla başlayan bir sıra hareketle memleketin ihtiyaçlarını anlamış ve toplumun dine dönüşünü sağlamıştır. Demokrat Parti iktidarı Müslüman bir idare ve Menderes Müslüman başvekildir. Bu konuda yukarıda bakınız sayfa 100 ila 106. Ayrıca bu konuda bakınız Başbakanlığı Hasbihal. Sebilur Reşat, No 145. Eşref Edip, millete itap etmeyiniz. Sebilur Reşat, No 104. 163. madde can çekişiyor. Sebilur Reşat, No 121. Aleviler ve Halk Partisi, Sebilur Reşat, No 107. Said-i Nursi, muhterem milletvekillerine açık mektup. Büyük Cihat, Komünizme Karşı Mücadele, No 43. İnkılap Bezirganları, Sebilur Reşat, No 97. Bu fikirlerle ortaya çıkan laikliğe karşıt gelenekçi çevrelerin, teokratik ve monarşik bir Türkiye'yi halen özledikleri, İleri sürdükleri fikirlerin incelenmesinden anlaşılacaktır. Tenkit çevreleri ne kadar kendilerini laikliği benimser gösterirse göstersinler, teklif ettikleri sistem Türkiye'yi dinin vesayeti altına sokacak mahiyettedir. 14. ayrımın sonu, sayfa 207.